Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu diş hekimi Bilal Alkan Hocam. Bilal Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bilal Hocam, sizi daha önce misafir etmiş idik epeyce bir zaman önce ama dinleyenlerimiz unutmuştur. Kısaca bir tanımak isteriz önce.
Doğru, evet. Aktif olarak diş hekimliği yapmaktayım. Bir çocuk sahibiyim. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı zamanda idarecilik yapıyorum çalıştığım kurumda.
Bir sağlık kuruluşunda idarecilik de var yani.
Evet.
Şimdi Bilal Hocam, sizle geçen sefer yaptığımız programdan benim özellikle aklımda şu cümle kalmış. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben sormuştum insanların kaç dişi olur ortalama diye. Sizde o 32 eskiden vardı. 32 diş garanti değil. Belki bir sonraki nesilde 28 mi olacak demiştiniz,
evet,
hocam.
Evet, aynen öyle. Hala bunun arkasındayız. Devamda yeni bilgilerde.
Yani kullanmaya 4 tane diş kaybediyoruz. Öyle mi Bilal Hocam?
Tabii. Şöyle, en son yayınlanan bir yazıda artık alet kullanımından dolayı dişlerin ebatlarının da küçüldüğüne dair bir tez, düşünce ortaya
alet
atıyor.
Alet derken?
Bıçak kullanıyoruz. Pişirmek için tencere kullanıyoruz.
Ha, çok pişmiş
falan. Ateş kullanıyoruz vesaire. Bu tarz şeylerde yani artık daha yumuşak, sert olmayan besinler tüketmeye başladığımız için fonksiyon kabiliyeti azaldıkça dişlerin sayısı azalıyor. Artı dişlerin ebatları da küçülmeye başlıyor.
İhtiyaç azaldığından aslında.
Yani öyle diyebiliriz, evet.
Peki bunun bir zararı var mı ki Bilal Hocam? Yani ne olur aynı işi görüyorsa 32 yerine 28 dişimiz olsun.
Yani buna zarar demiyoruz da şöyle diyoruz. Çok sık duyduğunuz gömük diş, 20 yaşlarım çıkmadı, 20 yaşım ağrıyor tabirleri buradan
diş
duyuyoruz.
Diş gene var ama çıkmıyor.
Diş var ama artık çıkmıyor, görünmüyor. Bir süre sonra da artık bu diş gelmez hale geliyor. Bir sonraki nesilde artık bu diş çıkmıyor.
Ama sıkıntı olmuyor netice itibariyle.
Tabii ağrı yapmadığı sürece. Normalde zaten ağızda sürmüş olan sağlıklı bir 20 yaş dişine çürük yoksa, eğer ağızda rahat kullanılabiliyorsa 20 yaş dişini çekmiyoruz, diğer dişler gibi kullanmaya devam ediyoruz.
Çok bir fark ediyor mu peki Bilal Hocam? Ne olur orada bir diş daha fazla olsa? Daha mı çok çiğneriz? Daha mı rahat çiğneriz?
Tabii ki biz çiğnemeyi arkadaki en büyük azı dişlerimizle yapıyoruz. Biz bunlara çiğneme yüzeyi olan dişler diyoruz. Küçük azı dişlerimiz de var ön bölgede. 2 adet onlardır.
Şimdi bir dakika Bilal Hocam, o zaman
de girdiği zaman 3 adet oluyor.
Başlamışken ben hep merak ederim eskiden beri. Bizim yani çocuk hekimliğinde de var işte, birinci molar diş şu ayda çıkar, şu işe yarar. Bu dişler ne işe yarar? Bunların isimleri var ya hani işte köpek dişi, azı dişi, bilmem ne dişi. Tek tek sayarsak bir özel farklı işlevi var mı, fonksiyonları var mı dişlerin?
Tabii hepsinin bulunduğu bölgeye göre özellikle ön dişini kaybetmiş olan bireyler beni çok iyi anlarlar dinleyicilerimizden. Özellikle 40-45 yaş üzerinde diş eti rahatsızlığı olan bireyler ön dişleri çürümeden bile dişlerini sallanarak da kaybederler. Böyle durumlarda ciddi konuşma problemleri ortaya çıkar. Çünkü biz konuşurken telaffuzda en çok kullandığımız organlardan biri de dişimizdir. Enteresan. Bizim konuşmamızı fonetik konuşmaya dediğimiz, tabii ki fonetik, estetik ciddi anlamda dişin ön planda olduğu bir durumdur. Ön bölge dişleri konuşmada, estetikte ve koparmada kullandığımız dişler. Hemen öğütücü dişler diye tabir ettiklerimiz de küçük azı ve büyük azı dişleri. Bunlar da arkaya doğru gittikçe bizim yeme fonksiyonunda en büyük görev alan dişlerimizdir. Bunların da isimleri aldıkları fonksiyona göre değişiyor. Haliyle daha az çiğneme ve öğütme pozisyonunda olan küçük azı dişleri, daha fazla öğütmeyi ve ısırmayı yaptığımız ön bölgedeki dişlerin haricinde de arka dişleri, yani büyük azı dişleri diye tabir ettiğimiz dişler var.
Ama öndekiler ses ve kesme fonksiyonu, arkadakiler öğütme fonksiyonu.
Aynen öyle.
Peki. Şimdi şunu soracağım Bilal Hocam. Dişle ilgili, aslında daha doğrusu çürükle belki başlamak lazım gene. Diş çürüklerinden biz geçen programda bahsetmiş idik. Ondan bahsetmeyecektik ama. Diş tedavi modaliteleri demek istiyorduk ama diş ne zaman tedaviye ihtiyaç duyar? Önce ondan bir girelim isterseniz.
Dişin tedaviye ihtiyaç duyduğunu eğer rutin kontrollere gitmiyorsa bir vatandaş.
Gidiyor mu vatandaş?
Artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladık. Bunu diyebilirim rahatlıkla. Özellikle çalıştığım bölge için söylüyorum bunu. Belli bir sürede aynı bölgede çalıştığınız zaman artık o kontak ve güven sağlandığı zaman rutin kontroller dediğimiz 6 ayda bir kontroller sağlanıyor. Ama bundan haberdar olmayan çok ciddi ağrıyla ilk kez başvuranlar da var. Mesela 20 yaşına gelmiş bir delikanlı geliyor, ilk defa muayene olacağım diyor. Tabii belki çocukluğunda ailesi götürdü, hatırlamıyor. O arada 6 yaşta 20 yaş arası 14 sene hiç diş hekimiyle muhatap olmadığı bir süre. Niye artık ön plana çıkıyor? Çünkü delikanlı, estetiğe önem veriyor. Dişleri güzel görünsün istiyor.
Ama iş işten geçti.
İş işten geçti. Benim dişlerim fırçalarken kanıyor. İşte sabah kalktığımda ağzımda koku var. Kendimi ifade ederken utanıyorum. Bu sıkıntılar baş göstermeye başlayınca insanlar artık tedaviye gelme ihtiyacı hissediyorlar. Ama ne zaman bir diş tedavi ihtiyacı hissediyor? Eğer ciddi ağrı duymaya başlıyorsa birey, diyor ki benim bu dişimde problem var. Yemek yerken arasına besin artığı kaçıyor, rahatsız ediyor, kürdanla çıkarmak istiyorum. Bizim belki konuşma içerisinde ilerleyen dakikalarda bu yeri gelecek. Mesela kürdan kullanılmasını hiç istemiyoruz.
Niye?
Diş etini kürdan flexible olmadığı için, yani
sert
olduğu için diş etini irrite ediyor, itiyor. Bu itmeden kaynaklı da diş eti çekilmeleri görüyoruz.
Hı.
Dişe zarar veriyor, diş etine zarar veriyor. Bunun yerine çok daha alternatif ve fonksiyonu daha kolay olan diş ipi var, arayüz fırçaları var. Bunları kullanmayı ciddi anlamda tavsiye ediyor ve öneriyoruz.
Peki ya rutin kontrolde geldi, çürük fark edildi ya da bir şikayet de oldu, hasta geldi, dişte çürük var. Seçenekler nelerdir?
Seçenekler şunlar. Eğer dişin canlı kısmı zarar görmemişse yapabileceğimiz ilk müdahale dolgu tedavisi. Eğer dişteki ağrı gelen şikayet şöyle ise, dişimde kaşınma var, diş etlerimde kanama var. O zaman bu durumda dişte çürük yoksa diş taşı tedavisi dediğimiz, dişin etrafında diş etiyle birleştiği yüzeylerde biriken plak artıklarını, yemek artıklarını birikmiş olan, sertleşmiş olan malzemeyi çıkarmış oluyoruz. Bu diş taşı temizliği. Diğer bahsettiğimiz şey dişte kırılma ve açılmadan kaynaklanan dolgu. Eğer dişin canlı kısmı da zarar görmüşse o zaman uyguladığımız şey kanal tedavisi oluyor. Eğer bu daha da ilerlemişse zaten istemediğimiz, çözüm dediğimiz çekime gidiyoruz.
Gidiyor musunuz? Ya hala çok mu diş çektirmek?
Tabii var. Yüksek oranda diş çekimleri söz konusu.
Ama palyatif çözüm aslında, çözüm değil.
Tabii ki çözüm değil. Bu artık çaresiz olduğumuz süreçte sıkıntıyı kurtarmaktan bahsediyoruz burada çok.
Ne estetik var ne fonksiyon var.
Hiçbiri yok tabii ki.
Peki şimdi Bilal Hocam, orada diş taşı, diş plağı falan da geçti ama onlara daha sonra geleceğiz. O zaman şimdi ilk etapta geldi hastamız, dolguyla tedavi edilebilir kanaatine vardık. Dolgunun amacı ne? Ne yapıyorsunuz dolgu yaparken?
Dolgunun amacı doğal diş dokusunu taklit eden yeni bir alan oluşturmak. Kırılmış olan diş dokusu, uzaklaştırılmış doku yeni bir boşluk alan oluşturuyor. Burada iki görev görüyor. Bir, boş olan alanı dolguyla dolduruyoruz. İki, hassas olan yüzeye bir bariyer oluşturuyoruz.
Yeniden çürümesin diye mi?
Yeniden çürümesin, artı hassas olan alana fonksiyon uygularken bir uyaran gitmesin diye. Artık yeni nesil dolgularda şu da söz konusu. Yeni olan diş dokusunun uyarılması söz konusu. Yani biz orada yeniden diş dokusunu uyaracak bir fonksiyon da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dolgu aynı zamanda fonksiyonu sağlıyor, estetiği sağlıyor ve dişin hassasiyetini ortadan kaldırıyor.
Direkt acı hissi de kalkmış oluyor bu şekilde.
Tabii hassasiyet ortadan kalktığı için daha rahat fonksiyonu
bir ara veriyoruz. Çok meşhurdu bu tartışma Bilal Hocam. Bu amalgam dolgu mu, içinde cıva var mı, cıva salınır mı falan gibi meseleler vardı.
O durum hala söz konusu, hala geçerli. Ama burada biz şuna karar veriyoruz. Eğer dişin doku kaybı çok yüksekse, gelen kuvvete karşı uygulanacak basınca direncin daha yüksek olduğu durumlarda diş dokusuna desteği amalgamda daha çok görüyoruz.
Amalgam daha dayanıklı bir malzeme mi?
Yani bunların çeşitli çalışmaları var. Artık nanopartikül dediğimiz nanoteknolojiyle üretilen kompozit dolgularda da aynı sertlik ve direnç, hatta daha yüksek sertlikte ve dirençte mukavemet sağlanıyor. Ama biz burada neyi tercih ediyoruz? Eğer estetik olan alandaysa kompoziti tercih ediyoruz. Amalgamın yapılamayacağı ön dişler
takdir edersiniz ki. Siyah gözükenler miydi?
Evet, gri dediğimiz siyah görünen amalgam dolgu ya da buna işte metal dolgu, gümüş dolgu diyenler de var.
Ama daha sağlam normalde.
Kompozitle kıyasladığımız zaman arka bölgelerde
standart kompozitle
nanoteknolojiyle sertleştirilmemiş kompozitle kıyaslıyorsak evet daha
peki, kolay. Peki cıva salıyor mu gerçekten kayda değer miktarda?
Kayda değer miktarda değil. Çünkü biz zaten mevcut pozisyonda yaşadığımız yaşam şartlarında zaten dışarıdan aldığımız cıva zehirlenmesiyle kıyasladığımız zaman hiçbir şekilde kıymete değer bir cıva zehirlenmesi
fazlasını alıyoruz konusu zaten. Değil.
Kesinlikle alıyoruz. Yani biz bunu normal bir salatayı tükettiğimizde yeşil besinlerden, balıktan çok rahat daha fazla cıva zehirlenmesine maruz
kalıyoruz. İstanbul Boğazı'nı alıyorsanız. Peki şimdi Bilal Hocam, biz şöyle düşünüyoruz. Diş çürümüş artık, iş işten geçmiş. Hani kurtarmak evet esas ama ne zaman çekime karar veriyorsunuz? Ne zaman yani çekmek kaçınılmaz çözüm oluyor?
Eğer dişin ağızda görünen yüzeyinde fonksiyon görecek kadar madde yoksa, yani kök seviyesine kadar çürümüşse
%80'in gitmişse mi demek
bu? Yani ona %80 demeyelim de %70 oranını geçtiği zaman artık ağızda tutmak çok zor durumlara ulaşıyor. Ya da işte dişin üzerine o zaman kaplama yapmayı deniyoruz. Ya da dişin kökü eğer zarar görmemişse kanal tedavisi ve kaplamayla ağızda tutmaya çalışıyoruz. Ama bazen de şöyle oluyor. Çürük çok hızlı ilerliyor. Kök enfeksiyona maruz kalıyor. Birey geldiği zaman ağzına baktığımızda sağlam bir diş görüntüsü belki olabiliyor. Ama röntgen çektiğimizde kök ucunda enfeksiyon varsa ve bu kanal tedavisiyle tedavi edilemeyecek kadar ilerlemişse, o zaman kist dediğimiz durumlarla karşılaşıyorsak şayet, dişin çekimi söz konusu olabiliyor. Cerrahi müdahale de yapacak kadar iyi durumda değilse. Yani sadece dişin yüzeyinden işte doku kaybı var, ben artık bunu kullanamıyorum dediğimiz yerde çekime gitmek gibi bir durum söz konusu değil. Dişin kökünde de bir enfeksiyon veya kist oluşmuşsa ve bu tedavi edilemeyecek boyutları aşmışsa, o zaman zaten dişin çekimi de söz konusu oluyor.
Peki çektiğimiz yer boş mu kalacak?
Çektiğimiz yeri boş bırakmıyoruz tabii. Çeşitli tedavi alternatifleri var. Bunlardan en çok bilinen ve çok sık kullanılan, toplumda maliyeti daha uygun olduğu için köprü var. Onun diğer alternatifi de çok sıkça kullanılan artık implant. Yapay diş kökü.
Peki kanal tedavisi bunun neresinde bilebilir
miyim? Kanal tedavisi bunların birinci basamak tedavi hizmetleri dediğimiz ilk aşamada.
Ne yapıyorsunuz? Kanal tedavisi dediğiniz ne?
Dişin sinirleri, yani canlı kısmı, dışarıdan gelen uyarılara daha hassas olan kısmını çıkardığımız ve o çıkardığımız boşluğa tekrar dolguyla müdahale ettiğimiz bir tedavi.
Bu ağrıyı kesecek ama bir şey tedavi ediyor mu bu şekliyle?
Burada zaten mantığımız şu, ortadan kaldırdığımız şey uyaran. Yani bize gelen hassas olan alanların ortadan kaldırılması. Dışarıdan gelen uyarıyı kesmiş oluyoruz. Yani bir nevi orada fonksiyon devam ediyor. Hassasiyet
ama problem
oradan
de devam
oluyor.
Ediyor.
Problem devam etmiyor. Hassasiyeti, yani sinirleri ortadan kaldırdığımız için problem gidiyor zaten. Eğer diş dokusu kırılmışsa üzerine kaplama yapıyoruz veya dolguyla tamamlıyoruz.
Çok zor mu bu kanaldan niye şikayet eder hastalarımız?
Kanal tedavisi şehir efsanesi haline geldiği için zor aslında.
Aynen öyle.
Yoksa iğne yaptıktan sonra diş ehil bir şekilde uyuşturulduysa hiçbir şekilde hassasiyet duymadan, ağrı duymadan bu iş hakkıyla yapılabiliyor.
Ne kadar sürüyor bir tedavi?
Ortalama yarım saat.
Bir seansta bitiyor mu?
Tek seansta bittiği durumlar söz konusu olursa eğer, dolguyu da yapıyorsak bir saati buluyor. Ama tek seansta yapamayacaksak, pansuman yapmamız gerekirse, çok ilerlemişse eğer enfeksiyon durumu, o zaman ikinci bir seansa ihtiyaç duyuyoruz.
Bir diş işlem ama bu.
Evet, bir
yani
diş işlem.
Beş diş söz konusuysa?
Onun için ayrılan süre uzunsa, bir yan yana beş tane dişi de kanal tedavisini bir seferde yapmak mümkün.
Enteresan. Siz anlattıkça böyle bir, hani ben zaten bir diş konusunda şeyim vardır.
Hassasiyetiniz
yani
var.
5 dişe birden kanal tedavisi olacak bir oturumda. O kalktıktan sonra ne olur meçhul. Peki protez, implant ne zaman sırası geliyor?
Eğer eksiklik söz konusuysa, yani fonksiyon yapamayacak derecede boşluklar meydana geldiyse ama bu tek diş boşluklarında da söz konusu. Eğer boşluğu tamamlamak istiyorsak protez, yani köprü tarzı tedavilerde ve implantla devreye giriyoruz. Burada da sağlamak istediğimiz şey fonksiyon, estetik, aynı zamanda konuşmayı da tamamlamak.
Nedir protez? Yani dışarıdan bir dişi kendiniz mi koyuyorsunuz oraya?
Orada yaptığımız şey şu, aslında bir bileşen daha giriyor. Laboratuvar dediğimiz, diş teknisyenlerinin de bize destek olduğu bir alan. Biz dişi hazırlıyoruz. Eğer köprü yapıyorsak dişin küçültülmesi, ölçü alınması bu aşamada laboratuvara gönderiyoruz. Hastamız bir sonraki seansa kadar tedaviyi bekliyor. Bir sonraki aşamada tekrar laboratuvardan gelen işlemi ağız içerisine uyguluyoruz. Bu köprü uygulaması oluyor.
Küçültülmüş bir dişin üzerine yeni bir tam diş mi giydirmiş oluyorsunuz?
Evet, yani? Aynen öyle. Diğer dişleri taklit edecek renk ve büyüklükte yeni bir diş ilavesi.
Peki bu vida falan burada mı vardı?
İmplant burada değil.
İmplant da o.
İmplant o ayrı alanda devreye giriyor. Dişin eksikliğinde komşu dişlere hiç dokunmadan, yani küçültme işlemini yapmadan tedaviye devam ettiğimiz durum.
Ha, bu köprü ve kaplamalarda komşu dişler de küçültülüyor öyle
tabii
mi?
Boşluğun hemen önünde ve arkasındaki dişlerden destek alıyoruz. Adı üzerinde köprü, köprünün iki ayağı olduğu gibi diş kökünden destek aldığımız bir tedavi.
İki sağlam diş de olaya dahil ediliyor.
Aynen
aradaki
öyle.
Bir boşluğu kurtarmak için.
Aynen
İmplantta
öyle.
Böyle bir şey yok ama direkt
İmplantta
oraya
boşluğa
tabiri caizse çakıp çıkıyoruz.
Çakıp çıkıyoruz, aynen öyle.
Neyse, hiç sevimli bir şey olmadı yalnız Bilal Hocam. Yani beni iyice ürküttünüz.
Yani şöyle, aslında toplumda işte implant çaktırdım, implant taktırdım tabiri var zaten. Yani bu kullanılan bir kavram.
Adamın tüylerini diken diken ediyor ama.
Burada şimdi şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Asla işte bu internetten açıp da bir video izleyelim, işte implant nasıl yapılıyor bir bakalım dediğiniz noktalarda kendi kendinizi dolduruşa getirmiş oluyorsunuz. Çünkü korkuyu kendiniz pompalıyorsunuz. Burada sıkıntı şu. Bazı İmplant uygulamaları ekstrem tedavi uygulamalarıdır. Onlarda farklı yöntemler uygulanır, kemik eksikliği vardır, ilave ameliyat yapılıyordur gibi. Şimdi tek bir diş eksikliği var. sağlam kemik seviyesi, herhangi bir problem yok. 5 dakikada açılıp implant yerleştirilip kapatılacak bir ağızla ilave kemik ameliyatı yapılmış ve implantı kapatılacak bir ağız farklı işlemler barındırır. Siz tutar tek bir dişi çok kolay yerleştirilecek bir implantınız söz konusuyken açar da ameliyat videosunu izlerseniz korkarsınız.
Doğal olarak.
Yani burada tamamen işin ehline sorup ehlinden tavsiye almak her zaman olduğu gibi daha usulü.
Ama dişler bizi kandırıyor olabilir Bilal Hocam. Yani biz gene de komşu teyzelere güvenmeyi tercih ederiz.
Yani orada hep şehir efsanesi var değil mi? İşte seni iğneyle korkuturum, seni dişçiye götürürüm, senin dişini çektiririm. Yani bu çocukluktan gelen bir şey.
O çocukluktan da bu olayı büyük kısmında böyle biliyor hocam. Mahalle kahvelerinde neler anlatılıyor, sizin haberiniz yok.
Bu olayı güzel bir şekilde çözmemiz lazım artık.
Peki bu kullanılan malzemeye göre iş değişiyor mu? Böyle bir zirkonyum diye bir şey duymuştum ben, benim dişime yapmışlardı.
Evet yani
ne
orada...
Ne bu kullanılan malzemenin içeriği mi zirkonyum?
Orada kullanılan malzemenin genel adı aslında. Hani nasıl şimdi selpak diyoruz, aklınıza ne geliyor?
Kağıt mendil.
Kağıt mendil geliyor. Burada da aynı şekilde kullandığımız malzemenin cinsinden kaynaklanan bir isim bu, zirkonyum.
Ya bu bir normalde aslında. Kaplamada... Başka maddelerde var mı?
Tabii başka maddelerde var. Metal destekli dediğimiz kaplamalar. Yani altında metal olan, üstü porselen olan. Zirkonyum iç yapısı estetik olan, ışığı geçiren. Bir de işte Empress dediğimiz, E-Max dediğimiz, ilave işte lamine dediğimiz farklı isimlerle isimlendirilen ve farklı malzemelerin kullandığı estetik tedaviler söz konusu. Köprüler,
aradaki fark estetik konusu. Ama sadece.
Tabii burada diş eti uyumu, doku dostu olması ve estetik.
En iyisi hangisi?
En iyisi kullandığımız bölgeye ve ihtiyaca göre değişiyor. Yani metal desteklinin diğerine göre avantajlı olduğu durumlar var. Ön bölgede zirkonyum ve E-Max'ın önde olduğu durumlar var. Yani genelleyerek şu bundan daha iyi demek eksik bilgi olur.
Ama neticede buna diş hekiminin karar vermesi en ideal gibi gözüküyor.
Aynen öyle.
Peki, şimdi bizim çocuk hekimi olarak çok başımıza gelen işlerden biri bu Bilal Hocam. İşte bizim çocuk yuvaya gidiyor. Bir diş polikliniğinden birkaç diş hekimi arkadaşımız gelmiş. Bir tarama yapmışlar. Üzerine bir de yüzeyel flor uygulaması yapacaklarmış. İzin verelim mi?
Evet.
Şimdi bir, bu taramanın amacı nedir? Bu taramada ne tespit edilir? Yüzeyel flor uygulaması herkese yapılması gereken bir şey midir?
Şimdi aslında böyle bir uygulama bizim de arkasında olduğumuz ve desteklediğimiz bir uygulama. Çünkü dönem dönem biz de okullara gidiyoruz veya bizim bulunduğumuz yere okullardan öğrenciler getiriliyor. Burada amaç aslında bilinçlendirmeye ve teşvik etmeye yönelik bir program. İlk yaptığımız şey ağızda eğer varsa çürük tespiti ve bu konuda ailenin bilgilendirilmesi. Çünkü ağrı aslında bizim diş yüzeyinde var olan bir problemin son noktasında vücudun verdiği bir uyaran. Yani aslında ağrıdan önce
belirtiler zaten var. İş işten geçmiş demek aslında.
Evet, aynen öyle. Ağrı geldiyse artık iş ileri boyutlara ulaşmış anlamına geliyor. Çocuklarda da çocukluk döneminde 6 yaşına kadar dikkat ettiğimiz şey ağızda çürüğün oluşmaması. Yani 3-4 yaşından itibaren fırçalama alışkanlığının edinilmesi, 6 yaşına kadar bunun düzenli olarak devam etmesi, 6 yaşından sonra da yeni gelecek dişlerin zarar görmemesi. Kreş dediğimiz 6 yaş öncesi grupta bu tedaviye geçmeden önce ihtiyaç olabilecek durumların tespiti için ağız taraması dediğimiz uygulama çok faydalı. Biz burada ebeveynleri, aileleri bilgilendirmiş oluyoruz. Sonrasında eğer varsa ağızda tedavi ihtiyacı tedaviye yönlendirilmiş oluyor. Ve tedavi yapıldıktan sonra da mevcut gelecek dişlerin, yeni çıkacak dişlerin bu ağız ortamında zarar görmesinin önüne geçiliyor. Diğer soruya geçersek flor vernik uygulaması. Bu da ağızda hiçbir şekilde çürük ortamı oluşmadan dişleri korumak için uyguladığımız.
Sağlam dişe mi yapılıyor bu?
Flor kesinlikle sağlam dişe yapılıyor. Eğer ağızda çürük varsa önce o tedavi edilir, sonra flor uygulaması yapılır. Burada belli adımlar karıştırılabilir. İşte hani acil tedavi durumları söz konusu olduğunda ağızda şişlik varsa, işte koku varsa, enfeksiyon oluşmuşsa önce tedavi edip sonra flor uygulaması daha...
Ne faydası var, ne gereği var flor uygulamasının hocam?
Flor uygulamasında şöyle, süt dişleri daimi dişlere göre daha zayıf yapıya sahip. Bu da tamamen anatomik yapıdan kaynaklanan bir durum. Orada dişin yüzeyinde zarar görmüş olan, hassas olan alanlarda flor takviyesiyle çürüğü ertelemiş oluyoruz. Çürüğü geciktiriyoruz ya da çürük oluşacak asit ortamını dengelemiş oluyoruz.
Çünkü flor
çürük
asit yüzeyi mi kapatıyor yoksa arada destek dokusu mu oluyor?
Adı üzerinde zaten vernik. Nedir? Bir yüzeyi korumak istersiniz, ahşabın üzerine vernik uygularsınız. Vernik ne yapar? Çizilmeye karşı, suya karşı korumuş olur. Aynı mantıkla ilerlediğiniz zaman da flor vernik dediğimiz uygulama dişin yüzeyinde çok kısa sürede zaten yapılan bir şey bu. Ağız ortamının kurutulmuş olması gerekiyor. Tükürükten arındırıyoruz elimizdeki imkanlarla. Hemen dişin yüzeyine bunu uyguluyoruz. 3-5 dakika içerisinde zaten o ağızdaki hava temasıyla sertleşmeye, kurumaya başlıyor. Bu dişi korumuş oluyor zaten.
Dişi vernik dedik yani.
Aynen, flor vernik adı üzerinde vernikle korumuş oluyoruz.
Yani diş hekimliği iyi de niye böyle bir teknik boyut kazanmış Bilal Hocam? Tabirler yani böyle vernik demek, çivi çakmak falan. Enteresan. Diş problemi zaten ağrı ifade ediyor. Tedavisi de ayrıca ağrı ifade ediyor. Ya bunun bir ağrısız yolu yok mu? Ağrı çektirmeden tedavi edemez miyiz?
Ağrısız dediğimiz kısım aslında en çok korktuğumuz kısmı geçtikten sonra ortadan kalkıyor. En çok korkulan ne? İğne. İlk iğne yaptıktan sonra yeterli uyuşukluk sağlandıysa eğer hangi işlemi yaptırıyorsanız hiçbir şekilde ağrı duymanız
söz konusu değil. O zaten diş hekimini ilgilendiriyor diyorsunuz.
Tamamen ağrı ortadan kalktığı için burada duyulan acı tamamen ağrıdan kaynaklanan kısım. Eğer iğne yaptırmaktan çok korkuyorsa birey bunu motive ederek işte bazen farklı yöntemler kullanarak bununla hipnoz da girebiliyor. O işlemi ağrısız şekilde gerçekleştirmek mümkün. İşte yüzeyel uyuşturucu dediğimiz sprey en çok talep edilen. İşte bir sprey sıksak ondan sonra işleme başlasak bu da gerçekten motive edici bir unsur. Önce spreyi
ama
sıkıp biraz beklesek.
Ama aslında motive ediyor hocam, ben size söyleyeyim.
Tabii motive edici unsur zaten. Farkındaysanız öyle söylüyorum çünkü spreyin tamamen ağrıyı ortadan kaldırması gibi bir kabiliyeti söz konusu değil.
Öyle olsa da iğneyi niye yapalım zaten?
Tabii aynen, devamında iğneye ihtiyaç duymazdık. Ama motive eder. Yani hani bunu kullanmaktan imtina eden diş hekimleri var ister istemez. Hani bunun zaten çok bir etkisi yok, faydası yok deyip ya o oyalayıcı, destek. Psikolojik destek, onu geçelim diyenler var ama ben kesinlikle arkasındayım. Onu motive edici unsur olarak kullanıp teşvik edici. Ondan sonra iğneyi uyguladıktan sonra zaten ağrı ortadan kalkıyor. Ağrıyı niye duyuyoruz? Bizim diğer vücudumuzun çeşitli alanlarında da sindir merkezlerinde olduğu gibi uyaran geldiği zaman belli eşiği geçtiğinde ağrı duymaya başlıyoruz. Diş için bu daha düşük eşikler, ağrı eşikleri. İster istemez
o
dışarıdan
da,
gelen hassasiyet...
gözümün önünde olduğu için oluyor sanki Bilal Hocam ya.
Tabii şöyle düşünün, bazı yöntemlerde ne yapıyoruz? Çok korkan bireylerde veya işte engelli çocuklarda belki birazdan konuşacağız. Hı hı. O durumlarda biz tamamen uyutuyoruz. Genel anestezi yapıyoruz. Nasıl bir apandist ameliyatı yapılır, nasıl bir kalp ameliyatı yapılır, uyutulur birey. Aynı şekilde diş içinde uyutuyoruz tamamen. Ondan sonra uygulamayı yapıyoruz. Kalktığında hiçbir şey hissetmiyor, hatırlamıyor zaten. Yani ne yapıldı, ne bitti.
Ha, ben şöyle bekliyorum. Gözlerini bağlıyoruz aslında, görmeden bir şey. Peki hipnoz dediniz bu arada, sözün arasında geçti. Yapıyor musunuz böyle bir şey veya uygulayanlar var mı?
Tabii uygulayanlar var. Ehli olduktan sonra hipnoz için bir eğitim alıyor diş hekimi. Ondan sonra bunu seans başlarken, yani diş uygulaması başlamadan evvel hipnotize ediyor. Belirli komutlarla tedavi devam ediyor. Tedavinin sonunda tekrar uyandırılıp hipnoz bittiğinde tedavi de tamamlanmış oluyor.
Hiç anestezi falan verilmiyor mu yani?
Anestezi tabii ki yine veriliyor çünkü vücudun tepkileri devam ediyor. Ama korku boyutunu aşmak için yapıyoruz onu. Belirli telkinlerle
bakıyor
hipnotize
ediliyor. Aslında.
Bakıyor görmüyor, evet. Yani tamamen sizin komutlarınıza adapte olmuş oluyor. Komutlarla hareket ediyor. Bittiği zaman da uyandırılıyor. İşlemi hatırlamadığı için zaten korku ortadan kalkıyor.
Bundan başka bir yolu yok ama diyorsunuz.
Şöyle, genel anestezi ve hipnozun arasında bir yöntem daha var. Sedasyon diyoruz. Yani nedir o? Hafif bilincin ortadan kalktığı ama yine reflekslere, uyaranlara da tedaviye cevap verecek şekilde yanıtın, soru cevabın alındığı boyut. Sedasyon dediğimizde yine belli kriterlere sahip ortamlarda yapılan, yani hani hemen
poliklinik şartlarında yapalım vesaire. Yani hocam?
Tabii yapılabilir. Poliklinik şartlarında, yani eğer buna müsaade var zaten, muayenehane ortamında da ehil hekim varsa sedasyonla aynı şekilde genel anestezi yapmadan hafif bir uyutmayla bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Zaten sedasyonun sonuna doğru hani böyle hafiften ya benim başım hafif ağrıyor gibi ben buradayım değil mi deyip tepkilerle uyanıyor biri. Ağrıyı duymadığı için diyor ki mesela diyelim işlem 2 saat sürdü. Ne kadardır uyuyorsunuz ya da ne kadardır böyle baygın hissediyorsunuz kendinizi? 10 dakikadır diyor. Tabii ona 10 dakika gibi gelen süre 2 saatte bitmiş oluyor.
2 saat uyuyor yani.
Sedasyon dediğimizde tamamen uykuya da geçmiyor. Refleksler tamamen de açık değil. Tam aradaki bir alanda dışarıdan gelen uyaranlara işte ağzını aç, ağzını kapat komutlarına da yanıt alabiliyoruz.
Peki Bilal Hocam, şimdi az önce sözü geçti, bir özürlü çocukların tedavisinden bahsetmiştik ama ben oraya gelmeden önce çocukların tedavisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz çocuk hekimi olarak bir boğazına bakıyoruz çocuğun ama karga, tulumba, işte tut annesi kolunu, babası başını bastırıp bağırta böyle bir boğazını 3 saniye görmek bizim işimizi görüyor genellikle.
Evet, evet.
Sizin içeride yarım saat çalışmanız gerekiyor.
Doğru.
Buna bir çocuğun uyum sağlaması herhalde binde bir sağlayan çıkıyordur ama hepsine böyle anesteziyle mi müdahale ediyorsunuz?
genel anesteziyle müdahale etmiyoruz ama eğer çocuk istediğimiz yaş aralığında uygun vakitte gelmişse, yani kontak kurabiliyorsak 4 yaşın üzerinde, korku da çok yoksa zaten ilerlemiş bir tedaviyle karşılaşmıyoruz burada. Çok basit müdahalelerle bunu aşıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela fissür örtücü dediğimiz dişin çürümeye müsait olan alanlarına koruyucu tedavi uyguluyoruz. Yani çocuk aslında çürük olmadan aile tarafından diş hekimine getirilse, koruyucu tedaviler uyguladığımız zaman çocuklarda çürük zaten gelişmiyor.
Koruyucu tedaviye de her çocuk müsaade eder mi diyorsunuz aşağı yukarı?
Tabii. Müdahale zaten çok basit. Yani nedir? Biz bunu biraz dramatize ediyoruz, tiyatrolaştırıyoruz. Hadi aç ağzını bir sakız koyalım, hadi aç ağzını bir kahraman yapalım seni. Zaten artık o kadar teknoloji ilerledi ki, mesela çocuğa tuttuğu takımı soruyorsunuz. Takımın renklerine uygun hemen fissür örtücü uyguluyorsunuz. Dolguyu yapıyorsunuz. Mesela kızlar en çok neyi tercih ediyorlar? Pembeyi tercih ediyor, moru tercih ediyor.
Renk seçim yaparken mesele bitiyor.
Tabii zaten. Zaten hani onu mu seçsek, bunu mu seçsek, şunu mu karıştırsak, gökkuşağı mı yapsak deyince olay zaten tamamen bir tiyatroya dönüyor. Sonra çocuk orada kendisini motive gördüğü için bu korku ortadan kalkıyor. Burada aşmamız gereken en önemli nokta korku duvarı. Korku duvarını aştıktan sonra güveni sağlayınca problem çok kolay çözülüyor aslında.
Bilal Hocam, fissür örtücü dediniz. Fissür ne? Niye örtüyorsunuz?
Fissür örtücü dediğimiz şey şu. Şimdi elimizi açıp baktığımız zaman veya işte parmaklarımızın üst yüzeylerine baktığımız zaman girinti çıkıntılar görürüz. Aynı şey dişlerin çiğneme yüzeylerinde de var. Çiğneme yüzeyinde fonksiyonu artırmak için, yani öğütmeyi artırmak için fissür örtücüler dediğimiz anatomik yapılar var. Bu fissürlere, yani girinti çıkıntılar diyelim biz bunlara, fissür tabirine. Girinti çıkıntı deyince aklımıza fissür gelsin. Girinti çıkıntıları biz besin artıkları dolmayacak şekilde kapatıyoruz. Ha şu akla gelebilir ya, işte madem zaten oradaki girinti çıkıntılar iyi öğütmek için varsa, biz burayı kapatıyorsak ne? Ama bu kapattığımız şey öyle dolgu gibi silme kapattığımız bir alan değil. Bu çok akışkan bir şey zaten. Sıktığınız anda o içeriye doğru yayılıyor. Üzerine kapattığınız zaman cilalı bir yüzey haline geliyor. Çürük oluşmasını engellemiş oluyoruz böylece. Girinti çıkıntıyı kapatınca örtmüş oluyoruz.
Peki yani bütün mesele orada besin artığının kalmış olması mı?
Aynen öyle. Yani gece yatmadan önce dişleri fırçalayalım diye sürekli uyarıda bulunmamızın sebebi bu. Gece uykudayken ortalama 7-8 saat eğer horlamıyorsak ağzımız kapalı kalıyor değil mi? Horlayanlar şimdi
diyecekler ki 7-8 saniye en fazla.
Aynen öyle.
Daha mı çabuk çürür horlayanların dişleri? Yok, daha mı uzun dayanır demek lazım?
Şöyle yani. Aslında orada bir ters mantık da var. Ne gelir insanın aklına? Ağzı açıksa işte onunki bakteri ulaşmıyordur vesaire gibi, öyle bir şey yok. Aslında ağız kuruduğu için tükürük ağzımızda dişleri çürümeye karşı koruyan en önemli sıvılardan birisi. Tükürük diş yüzeyinde kurumayı engellediği için eğer kuru diş yüzeyi varsa o zaman daha hızlı çürümeye müsait hale geliyor. Mesela diyabet hastalarında çok hızlı çürüme alanlarını görmemizin sebeplerinden biri bu ağız kuruluğudur, biliyorsunuz. Hı hı. Toplumda artık bu bilinç arttı. Ağız kuruluğu olan bireylerde çürük riski daha yüksektir. Çünkü yıkama yapmıyor tükürük. Tükürük yıkama yapmadığı için yüzey daha çürümeye müsait hale geliyor.
Hasta kendi mi yapmalı peki bunu?
Yani burada yapması gereken şey şu. Eğer ağız kuruluğunun farkına vardıysa bir hekime müracaat edecek. Bu diş hekimi olabilir, dahiliye doktor olabilir. Önemli
yok,
değil.
Yok. Tedaviyle de ağız kurulukları devam ediyorsa sürekli su mu içsin diyeceğiz. Yani böyle bir şey var mı?
Su içsinden ziyade şunu yapabiliriz. Su içebilir. Bu uygun. Mesela sakız çiğneyebilir. Tükürüğü artırıcı fonksiyonlara devam etmek. Mesela ne yapabilir? Arada aklına neyi getirir? Sizin ağzınız neden hemen sulanır? Limon.
Limon.
Tamam. Hemen limonu hatırladığı zaman tükürük fonksiyonları artar. Şimdi benim hemen yutulma ihtiyacım oldu mesela.
Ama tedaviye bakın Bilal Hocam. Eğer dişlerinizi korumak istiyorsanız sık sık limon düşünün demiş olduk şimdi.
Yani burada tiyatrolaştırıyoruz. Hayatta pratik olarak bazı çözüm yolları var. Yani dişleri korumak için de eğer çürük yoksa, ağzımızda tedavi etmeyi gerektirecek problemler yoksa, bunlar ağız kuruluğunun önüne geçecek basit yöntemler. Ne yapıyoruz? Biz buraya nereden geldik? İşte yüzeylerden geldik, girinti çıkıntıdan geldik, fissür örtücüden bahsettik, kuru yüzeyden bahsettik, gece ağzımızın kapalı kalmasından bahsettik. İşte o 7-8 saat uykudayken ağız kapalı kaldığında bakteri orada besinleri öğütmeye devam ediyor. Dişin yüzeyinde eğer besin artığı kaldıysa bakterinin o öğütmeden ortaya çıkardığı asitten dolayı diş çürüyor. Yani bakteri gidip de mine dokusuna müdahale etmiyor aslında.
Bakteri zaten var, duruyor orada.
Ağzımız zaten bakteriyle dolu. Yani bizim her tarafımız, gözümüzle göremediğimiz her yüzey, derimiz, ağzımız, her yer bakteriyle dolu zaten.
Amaç bakteriyi ama sıfırlamak değil yani.
Öyle bir şey yapmıyoruz zaten. Bakterileri sıfırlasak belki zaten sağlıklı yaşayamayacağız. Çünkü biliyorsunuz faydalı bakteriler var. Mayalanmayı sağlayan ne bakteri zaten? Pek çok yediğimiz besin için zaten bakteri şart, ihtiyaç. bağırsaklarımızda öğütmemizi sağlayan, midemizde bunlar hep zaten olması gereken şeyler. Ama biz burada ne yapıyoruz? Bakterinin öğütmesi gereken besini uzaklaştırıyoruz. Ortamın asidini ortadan kaldırıyoruz. Yapmamız gereken şey şu.
Bilal hocam, bakteriler ne olacak peki?
Bakterilere de işte artık Allah ne takdir ederse.
Bir miktar bulunsunlar, abartmasınlar diyorsun.
Aynen öyle. İşin dengesi her zaman önemli.
Peki, biz de buraya fistül örtücülere gelmiş bulduk. Çocuk diş bölümünden bahsetmiştik. Sanıyorum çocuk diş diye ayrı bir ihtisas alanı mı var şu an sizde?
Tabii. Diş hekimliğinde belli uzmanlık alanları var. Bunu 7-8 uzmanlık alanı olarak tabir edebiliriz.
Peki çocuk diş gerçekten özellikle mi, yoksa sabırlı diş hekimleri çocuk diş ismi oluyor?
Değil. Tamamen tedavi protokolleri de farklı. Nasıl oluyor? Tedavi protokollerinde mesela yetişkinlerdeki kanal tedavisinin bir benzeri süt dişinde amputasyon dediğimiz bir tedavi yöntemine dönüyor.
Ne yapıyorsunuz yani orada?
Yaptığımız şey dişin canlı kısmını, ağrıya sebep olan, eğer çürükten etkilenmiş olan alan varsa çıkarılması söz konusu. Yani orada yine dişin pulpası dediğimiz alan, sinirler çocuk dişinde, süt dişinde çıkartılıyor. Ama bunlar farklı uygulama yöntemleri olduğu için çocuk diş hekimi de bunun ayrıca eğitimini alıyor. Yani diş hekimliği bittikten sonra bunun üzerine ihtisas olarak diş hekimliğinde uzmanlık sınavı dediğimiz uzmanlık sınavıyla çocuk diş hekimliğine geçiyor. İşte
başka
kanal
ne
tedavisi
var hocam
uzmanlığı.
Bölüm olarak?
Kanal tedavisi uzmanlığı var. Ağız diş çene cerrahisi var.
Çarpık dişlerle ilgilenen.
Çarpık dişleriyle ortodonti var. Diş eti tedavilerinin uygulandığı bölüm var. Bu uzmanlık alanları da yine tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz benzeri diş hekimliği uzmanlık sınavıyla erişilen bir alan.
Diş etinin bu kadar çok hastalığı var mı üzerine uzmanlık yapacak kadar?
Tabii ki. Çünkü niye böyle bu kadar hassas ve önemli? Çevre dokuları koruduğu için, yani ağız içerisinde diş tek başına kemiğin içerisinde durmuyor. Diş eti hastalıkları dediğimiz alan da aslında dişle kemik arasında bizim gözle göremediğimiz küçük bağlantılar söz konusu. Diş eti bu bağlantıların ağız içerisinde uygun olarak devam etmesini sağlıyor. Yani bir koruyucu örtü görevi görüyor. Kemik yüzeyini koruyor, dişin sağlığını korumaya devam ediyor diş eti.
Peki ama hastalık deseniz diş etinin bir iltihabı var, başka bir şey var mı?
Tabii o mesela hastalıktan kaynaklı oluşmuş olan, burada profesyonel tabirlere giriyoruz ama diş eti cebi dediğimiz alanlar oluşuyor. Veya diş oluğu sıvısı dediğimiz o sıvının azaldığı durumlar var. Bunlar ameliyat yapılmasını gerektiren durumlar olabiliyor. Mesela diş eti çekilmesi olanlar bilirler. İşte diş ağızda olduğundan daha uzun görünür. Ne yapılır? Oraya estetik müdahaleyle damaktan alınan bir parça dişin ön yüzeyine bir diş eti uzmanı tarafından ilave edilebilir ameliyatla.
Tutar mı peki o?
Tabii ki tutuyor. Yani burada zaten mantık bunun üzerine çalışmakla alakalı. Ama sadece burada diş et tedavisi dediğimiz durum sadece doğal diş için geçerli değil. Mesela az önce konuştuk, implant. İmplantın çevresinde de yapıldıktan sonra gelişebilecek herhangi bir komplikasyonda veya rahatsızlıkta yine diş eti uzmanının müdahale etmesi gerekiyorsa müdahale ediyor. Mesela bazı hastalarımızda bunu görüyoruz. İşte ön dişlerin arası açık. Neden? Dişlerin ara yüzeyinde biz frenulum diyoruz. Nedir o? Dudakla damağı, çeneyi birbirine bağlayan küçük çıkıntılar, bağlantı alanları var. Orada yumuşak doku var. Mesela dilin altında, şimdi dinleyenler dillerini kaldırsınlar damaklarına doğru. Hep beraber bunu kontrol edebilirler. Dillerinin altında ağız boşluğuyla dili birbirine bağlayan bir kas vardır. O bağ aynı şekilde dudağın ön tarafında da vardır, ön dişlerimizde. Bazı bireylerin ön dişlerinin araları açıktır.
Doğru.
Nedir? Biz o açıklığı neyle ortadan kaldırırız? Yapabileceğimiz en güzel şey diş eti uzmanının o bağı kesmesiyle ortadan kaldırılır. Ne yapılır? Sonra ortodontiyle o aralık kapatılır. O açıklık kapatılmış olur. Yani çeşitli
hem
alanlarda söz konusu
diş eti. Enfeksiyonlardan korur hem estetiği sağlar.
Aynen öyle.
Peki bir de sistemik hastalıkların diş eti tutumu var. Bizim bir kabusumuz vardı işte çocuk hekimliğinde. Bazı lösemi tiplerinde böyle diş eti hipertrofileri olur, diş iyice kabarır kızarır ama.
Aynen öyle.
Hastalar da genelde niyeyse bunu duymuş olur. Ama çok şükür ben bile bu kadar senedir hiç görmedim. Yani böyle bir diş eti probleminden yola çıkarak böyle bir sistemik hastalık denk gelmedi. Siz görüyor musunuz?
Tabii biz kliniğe başvuranlarda özellikle ağız hastalıkları dediğimiz alanlarda belirli sistemik hastalıkların tespit edilebildiği durumlar var. Nedir bunlara mesela? Behçet hastalığı da ağızda belirtiler yaralarla verenlerden gelecek, yaralarla gelir. Ağızda geçmeyen yaralar varsa, işte afta benzeyen alanlar, lezyonlar varsa bunları yakalayıp genel tababetle alakalı hekimlere yönlendiriyoruz, meslektaşlarımıza gönderiyoruz. Lösemi ile alakalı da tabii yakaladığımız hastalarımız var. Ama bunlar nedir? İşte binde bir.
Tabii canım, o
yani
kadar.
Çok az ama tabii ki bilinçli bir hekim tarafından görüldüğünde ciddi anlamda
peki
faydası
olur. Peki bu aftların, ülserlerin sizde bir ilgisi var mı? Yani diş problemleri ağız içinde yara vesaire yapar mı?
Kesinlikle yapar. Niye yapıyor? Zaten aftın temel mantığında şu var. Ağızda yabancı dokunun varlığından kaynaklanıyor. Yani yabancı bir madde, besin artığı diyelim, dişlerinizin arasında kalan besin artığına müdahale etmediyseniz eğer, fırçalamadıysanız, diş ipi kullanmadıysanız, besin artığı dişinizin dış yüzeyinde kaldı. Dudağınız ya da yanağınız oraya temas ettiyse zaten o alanda asitten kaynaklanan ağızda yara ortaya çıkıyor.
Ha, komşuluk ilişkilerinden kaynaklanıyor.
Komşuluk ilişkileri, temastan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklı ağızda yara olduğu zaman ve bu çok sık tekrar ediyorsa, hastalık belirtisi değilse tamamen ağız temizliği ile alakalı bir problemdir.
Peki az önce bir sözü geçti, çok üzerinde duramadık Bilal Hocam. Diş taşı nedir, nasıl oluşur, önemli midir?
Diş taşı önemlidir. Dişlerin ara yüzeylerinde, diş etiyle birleştiği alanlarda besin artığının uzun süre ağızda kalması, uzaklaştırılmamasından kaynaklanır.
Yani 3 ay boyunca dişini fırçalamamış mı adam?
Hayır, 3 ay değil. Hemen uzun süre deyince ne geliyor? Ay, hafta geliyor, hafta geliyor değil mi? Öyle değil. Bizim için uzun süre 24 saat.
24 saat fırçalamadın, 25. saat diş taşı
25. saatte diş taşının ön aşaması dediğimiz plak oluşmaya başlıyor. Biz buna genç plak ve erişkin plak diyoruz. 24 saati geçti, 72 saati atladığı zaman eğer ağzınıza fırça değdirmediyseniz, diş ipi kullanmadıysanız diş arasında kalan besin artıkları bakteriler tarafından müdahale ediliyor. Orada ortaya çıkan asitten kaynaklı bir plak oluşuyor. 72 saati geçtikten sonra artık elinizle müdahale edeceğiniz şekilde uzaklaştıramayacağınız bir diş taşına dönüşüyor.
Alçı oluyor. Gibi bir şey mi bu? Nedir yapısı?
Yani alçı gibi diye tabir edelim. Evet, girinti çıkıntılı gözeneklere sahip olan bir yapıdır.
Dişin dış yüzeyine yapışır. Temizliyorsunuz
bir Biz bunu kazıyarak değil titreşimle temizliyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu yaptıranlar bileceklerdir, anımsarlar hemen. Diş yüzeyinin etrafında birikmiş olan taşı titreşimle ve suyla çalışan bir cihazı yaklaştırıyoruz. O ultrasonik titreşimler diyoruz. Tıpkı böbrek taşının kırılmasındaki mantık gibi titreşim küçük hareketlerle dişe hiçbir şekilde zarar vermez. Burada hani dişlerimi temizlettim, hassasiyet oldu dedikleri nokta şu aslında. Bireylerin uzun süre bu temizlik yapılmadığı için plak ya da diş taşı dişin dış yüzeyinde hassasiyete sebep olacak çözülmeler meydana geliyor.
Peki nasıl anlarım bilemiyorum? Benim dişimde taş var mıdır şimdi?
Mesela ne yapabiliriz? Aynaya geçtiğimizde karşıdan baktığımızda diş etiyle dişin birleştiği yüzeylerde renklenmiş alanlar varsa
sarı kahverengi mi?
Sarı kahverengi, siyah renkte bu bireyin özelliklerine göre değişir. Tükürük özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına göre çeşitli renkler alabilir. Aynada bu gördüğünüz alanlar eğer renkli sarıya yakın alanlar varsa bunlar diş taşı belirtileri olabilir ama bunu sürekli aynı ortamı gördüğünüz için diş taşıyla dişi ayırt etmeniz doğal olarak çok zordur. Bir diş hekimi bunu daha rahat ayırt eder.
İlk etapta estetik kaygı, onu anladım ama daha sonra diş taşı çürük mü yapar, ne yapar, zararı ne?
Ağız içerisinde asit ortamı artırdığı için zaten minenin birinci düşmanı asit. Asit ortamı arttığı için mine çözülmeye başlıyor. Çözündüğü için de besin artının müdahalesi söz konusu olmadığı için hemen o çözünme bir sonraki alt tabaka dediğimiz dentine ulaşıyor. Mine dokusu çok sert aslında. Yani nasıl elmasın sertliği söz konusuysa aynı şekilde minenin de çok sert. Vücudumuzda en sert doku aslında mine dokusu. Ama bu kadar sertken asitten çok çabuk etkileniyor. Hemen çözünmeye başlıyor. Altında dentin tabakası var. Bu kadar sert olmadığı için çok daha hızlı çözünüyor. Bu da artık beraberinde çürüğü getiriyor. Yani orada olay tamamen dokunun çözünmesi ve yıkılmasıyla alakalı bir olay.
Peki bu bahsettiğiniz diş taşı sanıyorum böyle bir kuşak gibi, plak gibi sarıyor ama bir de lekeler oluyor dişte. Bizim en çok işte demir tedavisi verdiğimiz çocuklarda geçici boya oluyor sanıyorum. Daha sonra geçiyor bildiğim kadarıyla.
Evet, doğru.
Bunlar için yapacak bir şey var mı?
Bunlar için yaptığımız şey de o polisaj dediğimiz yani diş taşı temizliğinden sonra pürüzlü alan kalmasın, dişin rengi biraz daha doğala yakın görünsün diye sizin evde kullandığınız fırça ve macunu taklit eden bizim kullandığımız bir yöntem var. O kullandığımız cihazların ucuna taktığımız küçük fırça ve macunla dişin dış yüzeyinde parlatma yapıyoruz. Yani diş taşı olmadığı halde dişin dış yüzeyinde giderilebilir küçük renklenmeler olan bireylerde kullandığımız yöntem bu. Polisaj dediğimiz. O fırçayla dişin dış yüzeyindeki renklenmeleri uzaklaştırıyoruz.
Bir sebepten dolayı mı oluyor? Bir sebebi var mı?
Yani lekenin aslında oluşmasının sebebi dişin dış yüzeyinin pürüzsüz olmamasından kaynaklı. Yani pürüzlü
bu doğal
yüzeyde
bir şey
nasıl...
değil zaten porselen gibi değildir herhalde dişler.
Tabii porselen gibi değil ama dış yüzeyinde o besin artığından kaynaklanan tırtıklar oluşmaya başlıyor. O tırtıkların zaten üzerine birikiyor o renklenme. Hmm. Yani gidip de çıplak yüzeye bir renk gidip oturmuyor. Yani orada bir plak var, plak renkleniyor.
Bizim çocuklara 4. aydan itibaren verdiğimiz demir tedavisi var. Evet. Allah'tan o sırada dişlerin çoğu çıkmamış oluyor da.
Aynen.
Mesela 8 aylıkken 6-7 tane dişi olan yavrular oluyor. Bunların dişleri boyanıyor bir müddet sonra. Ya evet. Da çocuk 2 yaşında demir eksikliği tespit etmişiz. Demir ilacı vermişiz, boyamış. Bunlar kendiliğinden geçiyor mu sonra?
Bunlar için yapılabilecek şey aslında sizin de tavsiye etmeniz gereken bu gündeme gelmişken dikkat edilmesi gereken şey şu. Onu kullandıktan sonra annenin, ebeveynin temiz bir tülbentle ya da bezle dişlerin dış yüzeyini temizlemesi.
Bu yani kadar. Bu, yani o bulaşık kalmış olan renk bu.
Aynen öyle. Yapışmış oluyor. Yani onu ağızdan vaktinde uzaklaştırmadığımız için artık oraya sinmiş oluyor o renk. Hmm. Yani bu çok kolay bir şekilde uzaklaştırılıyor.
Kalıcı dişlerde çıkıyor mu peki bunlar daha sonra?
Kalıcı dişlerde hayır. Eğer süt dişinde böyle bir renklenme var, işte eyvah çocukların yeni ömür gelecek dişleri de böyle mi gidecek diye, yok hayır. Yani eğer ağız bakımına dikkat ediliyorsa, diş doğumsal olarak farklı bir renge ait değilse, böyle bir rengi söz konusu değilse, alttan gelen diş tamamen zaten temiz çıkacak. O temiz çıkan diş renklenmediği sürece bu süt dişindeki renklenmeden onun etkilenmesi gibi bir durum söz konusu değil asla.
Peki. Bilal Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu Bilal Alkan idi. Bilal Bey diş hekimi, kendisiyle sık karşılaşılan diş problemleri üzerine sohbet ettik. Böyle havadan sudan. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz Bilal Hocam. İnşallah daha sonra tekrar misafir etmek isteriz.
İnşallah.
Görüşmek ümidiyle.